Ayrım 24.
Örneğin siyasal kurum yoluyla kamu düzeninin sağlanması ile ekonomik kurum yoluyla meta üretimi eş değildir. Fakat bunların farklı hedefler izlemesi de tümüyle bağlantısız oldukları anlamına gelmez. Bütünleşmiş kültür, farklı örüntü, rol ve kurumların katkısıyla oluşmuş bir toplam sistemdir. Kültür sürekli değişen bir sistem olduğu için her zaman küçük boyutlu bir takım zayıflıklar ve gecikmeler vardır. Bu kültürün tüm parçaları aynı hızda ve hatta aynı yönde değişirler demek değildir. Bir kurum diğerinden daha hızlı gelişebilir. Töreler daha az önemli olan alışkılara göre daha yavaş değişirler. Belirli roller diğer rollerden daha çok şey gerektirir. Bazı değerlere diğerlerinden daha çok ağırlık verilir. Sosyal bütünleşme. Bu kitabın kavramsal çerçevesinde kişilerin davranış örüntülerini gerçekleştirdiğini, grupların kurumları kullandığını ve tüm toplumun bir kültüre sahip olduğunu görmüş bulunuyoruz. Toplumun temel oluşturucuları gruplardır ve her grupta sosyal kişilerden oluşur. Bu nedenle sosyal bütünleşme 3 düzeyde analiz edilebilir. Sosyal kişilik, temel gruplar ve toplum. Kültürün kavramsallaştırılmasında olduğu gibi burada da bütünleşmenin hem yatay hem dikey olarak ortaya çıktığını belirtelim. A. Sosyolojik açıdan sosyal kişiliğin bütünleşmesi bireyin sosyal rollerini eşgüdülmüş ve sürekli bir biçimde oynadığı gerçeğine işaret eder. Bu yaklaşım psikolojik anlamdaki normal, dengeli kişiliğe sahip birey tanımlamasını sayıltı olarak kabul eder. Kişi her gruptan diğerine devindiği ve farklı rollerin işlevlerini taşıdığı için bütünleşmiş sosyal kişilik davranış örüntülerini gerçekleştiren hiçbir açık çatışma örneği sergilemez. Böyle bir kişinin spor grubundaki davranışı ailesindeki, işindeki ve diğer gruplardaki davranışlarından farklıdır ama onlara karşıt değildir. B. Grup bütünleşmesi, grup üyelerinin grup hedeflerine doğru rollerini karşılıklı bağımlılık içinde oynadıkları anlamına gelir. Bütünleşmiş grup, amaçlarını en alt düzeyde bir çatışmayla başarabilen bir grup demektir. Bütünleşmiş grup sadece iyi yapılaşmış olmakla kalmaz. Böyle bir grubun üyelerinin sosyal ilişkilerini verimli ve barışçıl bir biçimde yürüttükleri de bir gerçektir. Bu kişiler işbirliği, uyarlanma ve özümseme süreçlerine ağırlık verirler. Grup bütünleşmesi sınanırken ne ortak hedeflere yönelmede dıştan sağlanan bir düzen ne de gözlenebilir bir işbirliği üzerinde durulur. Cezaevi veya toplama kampı örneklerinde olduğu gibi dıştan sağlanan düzen güçlü bir azınlık zorlayıcılık gücünden kaynaklanmış olabilir. Çok fazla açık çatışmanın olmaması dayanışmanın varlığına ilişkin yeterli bir kanıt değildir. Bunun yanı sıra kavramsal düzeyde kurumsallaşmış kültür örüntülerinin oydaşmasal paylaşımı da bulunmalıdır. Bu noktayı ileride de tartışacağız. C. Toplumun bütünleşmesi sadece temel grupları değil, fakat alt gruplarında başarılı bir biçimde işbirliği yapmaya muktedir olduğu gerçeğine işaret eder. Bütünleşmiş bir toplumda okul, ev ve oyun çevresi çocuğu karşıt yönlere çekmez. İş yeri, cami ve siyasal parti birbirine karşıt açıklamalar getirerek kişiyi arada bırakmazlar. Bütünleşmiş bir toplumda bu alanların her biri içindeki daha küçük alt gruplarda zorunlu olarak eşgüdümlenmiştir. Sosyal bütünleşme toplumdaki herkesin tam bir benzerliğinin sonucu da değildir. Bütünleşme bir özdeşim ve benzerlik konusu olmaktan çok bir yapı ve işlev konusudur. Toplumdaki kişilerin farklı grupların çeşitli olduğu, statü ve rollerin çoğulluğu sık sık vurgulanmaz. Böyle bir birlik mantıksal bir kavramdır. Kişi ve grupların anlamlı bir biçimde bir araya getirildiği ve sosyal gereksinmelerinin düzenli bir biçimde karşılandığı anlamına gelir. Sosyal bütünleşme farklılıkları önlemez, fakat farklılıkları eşgüdümler ve yönlendirir. Kültür ve toplum bütünleşmesi. Kültür ve toplumun ayrı ayrı incelenmesi ancak soyut bir düzlemde olanaklıdır. Her ikisi de şimdiye değin incelediğimiz gibi çeşitli parçaları açısından incelenebilir. Fakat somut durumda ikisi birlikte bulunur. Toplumda gruplar halinde örgütlenmiş kişiler için kişiler sayesinde ve kişiler tarafından kültürel örüntü ve kurumlar geliştirilmiştir. Kültür ve toplum birbirinden ayrılmaz bütünlüklerdir. Bu sebeple kültür ve toplum arasında en alt düzeyde de olsa bir eşgüdüm bulunması gereklidir. Kültür ve toplumun en alt düzeyde de olsa bütünleşmiş olması gereği bir örnekle daha iyi anlaşılabilir. Birbirinden büyük ölçüde farklı iki sosyokültürel sistemin kültürlerini değiştirmeye kalkışalım. Örneğin Çin bir topluma ve kültüre sahiptir. İtalya da öyle. Fakat Çin toplumunu İtalyan kültürüyle birleştirirsek Çin'in hala Çin toplumu olarak kalmasını bekleyemeyiz. Çünkü İtalyanların kullandığı örüntü, ilişki, statü, grup ve kurumlar Çinlilerinkinden tümüyle farklıdır. Kültür ve toplum birlikte var olan gerçeklikler olmalarına karşın bütünleşme için eşit etkilere sahip değildirler. Yukarıda görmüş bulunduğumuz gibi bir sosyal yığını, kalabalığı veya mobu dışsal bir sosyal tutunum formuna dönüştürmek olanaklıdır. Polis devletlerinde olduğu gibi yarı özel kişilerin oluşturduğu yığınlara bütünleşmiş bir sosyal düzen görünümü verilebilir. Fakat gerçekte buralarda bir sosyokültürel dayanışma söz konusu değildir. Başka bir deyişle toplumun bütünleşmesi için öncelikle kültürün bütünleşmesi gerekir. Kültürün bütünleşmesi toplumun bütünleşmesini önceler. Dolayısıyla bütünleşme açısından kültür toplumdan çok daha etkili bir faktördür. Toplumu eyleme geçirenin kültür olduğunu veya hem kavramsal hem dışsal düzlemde toplumdaki kişileri eyleme geçirenin kültür olduğunu söyleyebiliriz. Kültürel bütünleşme yoksunluğu toplumu kargaşaya iter. Bu kargaşanın derecesi yoksunluğun derecesine bağlıdır. Kültürel bütünleşme olmaksızın sosyal kişiler örüntü ve rollerini yeterince gerçekleştiremezler. Sosyal gruplar kurumsallaşmış formları uygun bir biçimde kullanamazlar. Toplum da eşgüdümünü yitirir. Hatta birbiriyle çatışan karşıt güçlere sahne olur ve giderek çözülür. Daha önce süreksiz davranış örüntülerinin çözülmüş sosyal kişiliklere, süreksiz kurumların da çatışan rol ve gruplara yol açtığını görmüştük. Sosyokültürel bütünleşme katı ve mutlak değildir. Kültür ve toplum her zaman belli bir bütünleşme derecesine sahipse de, sahip olmalı ise de, unutmayalım ki sosyokültürel bütünleşme göreli bir olgudur. Kişiler arası sosyal ilişkilerin doğası gibi, insanın doğası da toplum ve kültür arasında katı ve sürekli bir bütünleşmenin varoluşunu engeller. Tam bir bütünleşme olabilseydi, ne değişme olurdu ne de ilerleme. Sosyokültürel ilerleme kaçınılmaz olduğuna göre sosyokültürel değişme de sürekli bir olgudur. Bütünleşmenin özsel faktörleri. Buraya kadar sosyokültürel bütünleşmenin anlamını ve çeşitli sosyal ve kültürel parçaların nasıl karşılıklı bağımlı olduğunu genel çizgileriyle betimlemiş bulunuyoruz. Şimdi şu önemli sorunun yanıtına sıra geldi. Bu bütünleşme nasıl kurulur ve süre gider? Bütünleşmeden sorumlu olan faktörler nelerdir? Burada şu noktayı hemen belirtelim ki, koşullar ve durumlar değiştiği için tüm faktörler eşit öneme sahip değildir. Ama biz bunları oldukça kaba bir önem sırasına göre dizebiliriz. A. Sosyal bilimciler genelde anlamlı bir sosyokültürel bütünleşme için hazırlanacak faktörler listesinin başına, kişiler arası değer oydaşmasının getirilebileceği üzerinde anlaşmışlardır. Her toplumun süre gelen işleyişi ve özel dayanışması, en alt düzeyde de olsa, kişiler arası bir değer ve norm gövdesinin paylaşılmasını gerektirir. Kişilerin çoğunluğu, ortaklaşa önem verilen bir değer dizesine gönüllü olarak uyarlar. Değer oydaşmasının varlığı, her kişinin içinde içgüdüsel bir sokulganlığın varlığı veya tarihin karanlık geçmişinden kaynaklanan, ussal ve resmi bir sosyal sözleşmenin varlığı gibi basit hipotezlerin dışlanmasını gerektirir. Ortak değerler üzerindeki oydaşma, özel sosyal ilişki ve örüntüleri düzenleyen ve üzerinde herkesin anlaşmaya vardığı ayrıntılı bir normlar dizisinin varlığını ima etmez. Daha önce de gördüğümüz gibi, büyük toplumlardaki kişilerin davranışları arasında çok büyük farkların bulunmasına karşın, ideal davranış örüntülerine yönelik ortaklaşa bir anlayış da vardır. Bu değerlerin pek çoğu sadakat, demokrasi, kardeşlik, ilerleme, fırsat, eşitlik, özgürlük gibi bulanık terimlerle ifade edilmiştir. Belki zaten böyle olmalıdır. Bu değerler somut eylemlerde kolaylıkla kullanılamazlar. Kişilerin üzerinde oydaştığı genelleşmiş anlamlar sağlarlar ve sosyokültürel bütünleşmelerin temel faktörleri olarak görülürler. B. Diğer bir önemli bütünleşme faktörü ortak işlevlerin paylaşılmasıdır. Şeyleri birlikte yapan kişiler, birlikte bir iş başarmanın değerli olduğuna inanırlar. Bu basit gibi görünen sonuca pek çok sosyal bilimcinin gözlemlerinden ulaşılmıştır. Kişilerin neden işbirliğinde bulundukları sorusunun çeşitli yanıtları olabilir. Güdülenmeleri, birlikte bulundukları kişilerin takdirleri, uğrunda çalışılan değer ve hedeflerin yüceliği gibi. Yine bu noktada zorlama veya otomatik rutinleştirme gibi dışsal baskıları söz konusu etmediğimiz için kişilerin gönüllülük derecelerinin önemli olduğunu özellikle vurgulamamız gerekir. C. Üçüncü bir sosyokültürel bütünleşme faktörü çeşitli kültürel örüntülere sahip farklı gruplardaki kişilerin çoğul katılımıdır. Bu bütünleştirici faktörün gözlenmesi ortaklaşa paylaşılan değerlerden daha kolaydır. Ortak işlevleri paylaşan kişilerin davranışlarında kolaylıkla gözlenebilir. Aynı bir kişi girdiği gruplardaki farklı sosyal rollerini genellikle diğer kişilerin belirlediği dizilerde oynar. Siyasal ve ekonomik gruplardaki en aktif kişiler hukukçulardır. Din adamları eğitim ve din gruplarında aktiftir. Bütünleştirici öğe sosyal kişiliktir. Şimdiye kadar somut sosyokültürel durum içinde birbirinden ayrılamaz olan 3 faktörü analiz ettik. Bunların birlikte işleyişleri için şunlar ileri sürülebilir. 1. Kişiler ortak işlev ve değerleri paylaştıkları için birbirleriyle bütünleşmişlerdir. Veya 2. Ortak değerler yüzünden kişiler bir araya gelip aynı işlevleri yerine getirirler. Veya 3. Ortak işlevler yüzünden katılanlar birbirlerini ve ortaklaşa paylaştıkları değerleri takdir eder ve yüceltirler. Bu 3 ifadenin her biri empirik olarak gerçeklenebilir ve her üçü de birlikte tüm sosyokültürel sistemin en önemli kombinasyonuna işaret ederler. Bütünleşmenin yardımcı faktörleri. Bütünleşmenin özel faktörlerden başka bir de yardımcı faktörleri vardır. A. Bütünleşmenin yardımcı faktörlerinden biri toplumun üyelerinin karşı karşıya kaldıkları dışsal baskı, tehdit ve tehlikelerdir. Bir savaş sırasındaki düşmanın yarattığı tehdit ve tehlike bu konuda verilebilecek en iyi örnektir. Tehlikeye karşı başarılı bir mücadele verme umudunun bulunması durumunda halkın birlik ve beraberlik içinde göstereceği sosyal reaksiyon da güçlenir. Bu koşullar altındaki bir toplumda sapkınlara, kaçaklara ve hainlere hoşgörü gösterilmez. Nedenle acı verici olursa olsun, ortaklaşa fedakarlık yoluyla kültürün güçlendirilmesi ve toplumunda bütünleştirilmesine çalışır. B. Sosyokültürel bütünleşmeyi sağlamak için toplum tarafından kullanılan çok sayıda ve kasıtlı veya kasıtsız bir takım mekanizma ve teknikler vardır. Bunların neler olduğunu sosyal kontrol ile ilgili bölümde görmüştük. Otorite ve itaat teknikleri kullanılarak bireyler davranış örüntülerine uyuma zorlanırlar. Sosyal statü ve kişisel yaptırımlar birincil grupların bütünleşmelerine yardım eder. İkincil birliklerde ise kolektif sunumlar sistemi bütünleştirici bir faktör olarak hizmet ederler. Birbiriyle çakışan bu teknikler ağı toplumun her yerinde işler. En açık örnekleri de toplum içindeki resmi hukuk sistemidir. C. Sosyokültürel bütünleşmenin bir faktörü de toplumdaki karşılıklı çıkar bağlarının varlığıdır. Toplumdaki birey ve gruplar etkileşimlerini sürdürmeye, buna karşılık çatışmadan sakınmaya çalışırlar. Bu ifade sosyal ilerleme ve ortaklaşa mutluluk bireylerin kendi çıkarlarını izlemelerinden kaynaklanır. Biçimindeki hipoteze karşı empirik bir panzehirdir. Çeşitli grupların çıkar ve güdüleri birbirinden farklıdır. Fakat toplum açısından bu farklı çıkarların çoğu karşılıklı bağımlılık içindedir. Çatışan dogmaları olan dinler bile ortak bir takım çıkarlara sahiptir. Bir ekonomik grup ile bir siyasi grubun bazı çıkarları birbiriyle çatışabilir. Ama bu iki grubun da ortak bazı çıkarları olmayacağı anlamına gelmez. Bu 3 faktör dışsal baskı, kasıtlı teknikler ve karşılıklı bağımlı çıkarlar sosyokültürel bütünleşmenin temel faktörleri olmayıp daha çok türevleridirler. Bunların anlaşılabilmesi için sosyokültürel sistemin yapı ve işlevleri için belli düzeyde bir içgörü edinilmesi gerekir. İşleyiş göstermeleri bütünleşme amacına yönelik bir ussal planlamayı gerektirir. Bu analiz otomatik güç dengesi, güçlerin kaçınılmaz yeniden uyarlanması veya simbiyotik güç dengesi, güçlerin kaçınılmaz yeniden uyarlanması veya simbiyotik bağımlılık gibi modası geçmiş ve kaba nosyonların ötesindedir. Bütünleşmenin sosyolojik açıklaması, fizik ve biyolojik faktörlerle değil, fakat toplumu oluşturan ve kültürü kullanan kişi ve gruplarla yapılmalıdır. Komünal ve birliksel bütünleşme. Sosyokültürel dayanışma, her toplum tipinde olanaklı ve zorunlu olmasına karşın, toplumdan topluma çeşit ve derece olarak farklılık gösterir. Bir kültürde genellikle bir temel grubun başat olduğunu ve toplumun da en büyük önemi temel gruplardan birine verdiğini görmüştük. Bu durumda mihver kurum veya grup, sistemin dayanışma odağı olmaktadır. Örneğin Çin toplumunun aile sistemi çevresinde bütünleştiği, Orta Çağ'daki Avrupalıların din sistemi çevresinde bütünleştiği söylenir. Aynı biçimde büyük ve modern bir toplumun da dayanışma odağı siyasal veya ekonomik sistem olacaktır. Daha önce toplumların komünal ve birliksel tipler olarak sınıflandırıldığını da görmüştük. Komünal veya birliksel tip toplumlarda temel gruplardan biri tarafından yönlendirilmekte olabilir. Küçük, basit, komünal toplumlar genellikle güçlü bir aile kurumuna sahip olan toplumlardır. Aile sistemi bu toplumlardaki sosyokültürel bütünleşme için ağırlıklı bir faktördür. Bu toplum tipinde geleneksel değerler de önemlidir ve toplum geniş ölçüde törelerle kontrol edilir. Genellikle sanayileşmemiş olan bu toplumların değişmesi de oldukça azdır. Tüm bu öğeler hemen hemen bilinçsizce ve otomatik olarak bu toplumlardaki sosyokültürel dayanışmanın gelişmesine yardım ederler. Geniş karmaşık birliksel toplum tipi ise komünel toplumun bu özelliklerinin karşıtı olan özelliklerle belirlenmiştir. İnsan ilişkileri ailesel olmaktan çok sözleşmeseldir. Değerler oldukça belirsizdir. Sosyal kontrol resmi ve yasal sistemlerle sağlanır. Çok sayıda sınıf ve kategorilerin bulunduğu bu toplumlarda değişme de oldukça hızlıdır. Toplum işlerliği olan bir sosyokültürel birliktelik olarak var olacaksa, dayanışma birliksel toplum tipinde de var olmalıdır. Ancak bu toplum tipindeki bütünleşme farklı faktörlere dayalıdır. Ussal çaba ve planlama gerektirir. Karmaşık, büyük ölçekli, çok sayıda çatışan baskı grubuna sahip toplumlarda çeşitli kurumsal değer ve hedefler bulunacağından, dayanışmanın sağlanması için bilinçli çabalara girişmek gerekecektir. Rol ve statülerin, işlev ve hedeflerin, çıkar ve değerlerin farklılaşması ne kadar büyükse, işbirliği teknikleri de o kadar planlı olmalıdır. Bu komünal toplumun doğal birliksel toplumun yapay olduğu anlamına gelmez. Ancak unutmayalım ki dayanışma için gerekli olan bir takım gizli avantajlar komünal toplumda var fakat birliksel toplumda yoktur. İşte birliksel toplumlar kendilerinde bulunmayan bu avantajları bilinçli bilimsel ve teknik çabalarla sağlamaya çalışmalıdırlar. Kişilerde sosyokültürel bütünleşmeyi var kılan mekanizmaları keşfetmeli, işler duruma getirmeli ve kullanmalıdırlar. Kitabın sonu. 6 Mart 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 1925. Körler Bölümü @ibb.gov.tr